11. pedal.
Bu akşam trenle gidecek işçiler. Akşam trenle gidecekler. Vizelerini yaptırsınlar. Vizelerini yaptırsınlar.
İyi seyahatler. Almanya'daki çalışma hayatınızda başarılar.
Kütahya'dan gelen maden işçileri. Kütahya'dan gelen maden işçileri. Alt salona inip kağıtlarını kontrol ettirsinler. Alt salona inip kağıtlarını kontrol ettirsinler.
On birinci peron.
İyi seyahatler.
Bu akşam trenle gidecek işçiler. Akşam trenle gidecek işçiler. Vizelerini yaptırsınlar. Vizelerini yaptırsınlar.
Vatan, ana kucağı gibi. ...1963 yılında İşçi Bulma Kurumu'nun vasıtasıyla Almanya'ya giden Enver Öztürk, Karabük doğumlu. Gittiği grup içinde sadece kendinin Karabüklü olduğunu söyleyen Enver Bey, grubundakilerin çoğunun Zonguldaklı olduğunu söylüyor. Herkes gibi Enver Bey de Almanca öğrenebilmek için kursa gitmiş, sanat okuluna yazılmış. Hem okula hem de işe giderek geçimini sağlamış. Sanat okulunu bitirdikten sonra lise diploması alabilmek için akşam okuluna da yazılmış. Daha da azim göstererek mühendis okuluna yazılmış ve maden mühendisi olmuş. Almanya'da 21 sene maden mühendisliği yapmış. ...16 yaşına kadar Karabük'te yaşadığını söyleyen Enver Bey... ...sanat okuluna gittiği sıralarda gazetede... ...Almanya'da madende çalışacak çırak aranıyor ilanını gördükten sonra... ...Almanya'ya gitmeye karar verir. Ayrıca Almanya'daki imkanların çok fazla olmasından dolayı da gitmeyi istemektedir. Gitme dilekçesinin cevabı gelince Enver Bey'in annesi bu duruma üzülmüş. O zamanlarda Enver Bey il dışına çıkacak parası olmamasına rağmen gençlik hevesiyle Almanya'ya gelmiş. Gittiği aşamalardan da bahseden Enver Öztürk hem Zonguldak'ta hem de Almanya'da doktorlar tarafından muayenelerden geçirilmiş. Bu aşamaları şöyle anlattı. Muayene sırasında bizi soydular ve her tarafımıza baktılar. Göz, ağız, diş, kulak gibi sağlamsan gelebilirsin. Çünkü burada madenci çırağı olarak işe başlayıp kömür kazacaktık. Zaman zaman aldığı aylıktan ailesine de yardım etmiş Enver Bey. Bir akşam vakti Almanya'ya gelmiş. Herkes gibi yurda yerleşmiş 46 kişilik grupla. Yemek yemeye indiklerinde önümüzde sadece kocaman bir patates ve çorba koymuşlardı diye bahseder Enver Bey. Domuz eti yemeyeceğimizi bildikleri için bize aşçı tutmuşlardı ki böylesi gerçekten iyi olmuştu. Çünkü hepimiz yetişme çağındaydık ve burada aynı mahalleden tek kardeşlik diye devam eder sözlerine. Madene 23 yılını vermiş Enver Bey. O da geri dönmek hayaliyle buraya gelmiş. Hatta söz de almış ama diğerleri gibi o da geri dönememiş. Arkadaşlarından kimi tercüman, kimi tekniker, kimi mühendis olmuş Enver Bey'in. 9 senede okulu bitirip Türkiye'ye geri dönüş yapılıyormuş o zamanlar ama memur kadrosunda çalışanın maaşı düşük olunca dönmek istememiş Enver Bey. Birçok sıkıntı yaşamasına rağmen geldiğime hiç pişman değilim diyor konuşmasının her yerinde. Enver Bey aslında hiç kömür maden ocağı görmemiş zamanında. Ortaokul çağında kimya dersinden iyi not aldığı için maden ocaklarına gezi düzenleneceğini duymuş. Ama ne yazık ki maddi imkan yetersizliğinden dolayı o geziye de katılamamış. Şimdi bu durumdan şöyle bahsediyor. Eğer o zaman madenin nasıl bir yer olduğunu görseydim buralara çalışmaya asla gelmezdim. Evet. Enver Bey yerin altına indikten sonra dini vecibelerini yerine getirememiş. Nasıl yapabilirdik ki, bu o kadar kolay değildi, bu yüzden yapamadık diye söz ediyor. Oysa yer üstündeyken istediğimiz zaman oruç tutabiliyorduk, namaz kılabiliyorduk. Hatta ibadet yerimiz bile vardı diyor Enver Bey. Günden güne Enver Bey alışmış Almanya hayatına, çocukları hatta torunları olmuş. Zaman zaman Türkiye'ye gelmiş gitmiş ama son dönemde Türkiye'ye geldiğinde 5 ay kalabiliyormuş. Torun sevgisi her özlemin önüne geçmiş onun için. Kendisine size göre vatan nedir diye sorduğumuzda aklına yaşadığı bir hatıra geldi Enver Bey'in. Bir gün arkadaşlarımızla oturuyorduk. Televizyonumuz yoktu. Radyoyu kurcalarken Zeki Müren'in "Ana başta tac imiş" şarkısını buldum. Dinlerken hepimiz ağlamaya başladık. O zamanlar daha 16-17 yaşındaydık. İşte vatan ana kucağıdır. Enver Bey ile soru cevap olan diyaloglarda şu cümleler öne çıkıyor sevgili dinleyiciler. Babam Karabük Demir Çelik Fabrikası'nda çalışıyordu. Ben Demir Çelik Lisesi'nden ayrılıp işçi bulma vasıtasıyla Almanya'ya geldim. Almanya'da bize okuma ve çalışma imkanı sağlanacağı söylendi. Biz bir grup madenci çırağı olarak buraya geldik. O grubun içinde çoğunluk Zonguldaklıydı. Sadece ben Karabüklüydüm. Buraya gelince bizi karşıladılar. 5 Aralık 1963 tarihinde işbaşı yaptık. Bizim Almancamız olmadığı için okula gidip ders alıyorduk. Daha sonra burada sanat okuluna başladık. Sanat okuluna giderken bir gün okula, bir gün işe gidiyorduk. Zaten ortaokulu bitirip de gelmiştik. Bir de üniversiteye girebilmek için akşam okulu diye bir okul var. Lise mezunu olmadan abitur, yani lise diploması veriyorlar. Akşam okulunda o diplomayı hak ettik ve 1969 yılında mühendis okuluna başladık. 72'de mezun oldum. 1972'den 93'e kadar maden mühendisliği yaptım. 1993'ten sonra emekli oldum. Türkiye'ye artık yazın gidiyorum, 5 ay falan kalıyorum. Torunlarımızı özlediğimiz için yine tekrar Almanya'ya geri dönüyoruz. Karabük hayatımda şöyle olmuştu. 16 yaşıma kadar Karabük'teydim. Ortaokulu bitirdikten sonra Karabük Sanat Okulu'na gittim. Almanya'da maden çırağı aranıyor diye gazetede ilan gördüm. Orada okuma imkanları olduğu için Almanya'ya gitmeyi tercih ettim. Babamla konuştum. Dedim ki, baba ben Almanya'ya gitmek istiyorum. O ilanı da gösterdim. Hemen bir dilekçe yazdım. Babam biraz olumlu baktı. Sonunda dilekçenin cevabı geldi. Hemen muayeneye gelin dedikleri zaman annem ayaklandı. Ben oğlumu ta elin memleketlerine göndermem dedi. O zamanlar biz Karabük dışına bile çıkmış değildik. Burada tamamen yabancı bir ülkedeyiz. O zamanki gençlik haliyle geldik. Gerçekten de ilk geldiğimiz zamanlarda buralarda çok büyük zorluklar yaşadık. Almanya'daki yıllarının başlangıcını da şöyle anlatıyor değerli işçimiz. Biliyorduk, ortaokulu bitirip geldik. Ortaokulda Almanca kursuna gitmiştim. Oradan öğrendiğim kadarıyla Almancayı da biliyordum. Ama yine de çok zor günler yaşadık. Zonguldak'ta her türlü sağlık muayenesinden geçerek Almanya'ya gelmiştik. Almanya'da ayrıca bir de yabancı doktorlar tarafından yeni bir muayeneden geçtik. Burada Almanya'da ilk geldiğimizde bizi olduğumuz gibi soydular. Her tarafımıza baktılar. Göz, ağız, diş, kulak yeniden kontrolden geçtik. Sağlamsan burada devam edebilirsin dediler. Biz de kömür kazanacaktık, madenci çırağı olacaktık. Almanların amacı da buydu ama şimdiye kadar hep kömür kazmak için adam aldık. Burada kalma şartıyla kendi elemanlarımızı yetiştirip mühendis yapalım dediler. Ayrıca o dönemde bizlere burs da verdiler. Enver Bey Almanya'ya gelirken yanına aldığı eşyaları da şöyle söylemiş röportajda. Bir küçük valiz, birkaç gömlek, 2 pantolon, ceket, iç çamaşırı. Başka bir şey yoktu ki. Rahmetli babam o zaman 100 lira vermişti. O zamanlar yurda gidiyordunuz. Yurtta her olanak vardı, yeme, içme, yatma gibi. Biz 46 kişilik bir gruptuk. Hep beraber geldik, yurda yerleştik. Kazancımızın yarısı yurt masraflarına gidiyordu. Öbür yarısı da kendi harçlığımızdı. Ve cebimizde 80 mark para kalıyordu. Onun da bir kısmını biriktiriyorduk. yazın tatile Türkiye'ye giderken bize harçlık olsun diye her sene 300-400 mark oluyordu. O paradan kendime harcadığım gibi babama da yardımlarım oldu. Enver Öztürk, Almanya'ya ilk geldiği günlerde zamanın nasıl geçtiğini de şöyle anlatmış. İlk günler biraz yadırgadık. Almanya'ya bir akşam vakti geldik. O yurda yerleştik. Burada bir mahalleden tek kardeştik. Almanya'ya geldiğimizde yemekhaneye gittik. Önümüze kocaman bir patates koydular ve çorba. Ekmek yok. Ekmek istiyoruz yok. Patatesli et yemeği falan var. Biz domuz eti yemeyiz dedik. Onu biliyorlardı ve bize domuz eti yedirmediler. Yadırgadık ve biz burada aç kalırız dedik. 46 kişi yetişme çağında diye bize yeniden bir aşçı tuttular. Hakikaten aşçı geldikten sonra çok rahatladık. 3,5 sene o yurtta kaldık. 18 yaşını bitirdikten sonra yurttan çıktık. Kendi başımıza başka yerlerde kaldık. Daha sonra 1969'da üniversiteye başladık. 1966 yılında nişanlanmıştım. 1968 yılında da evlendim. Evliliğimin ilk zamanlarında maalesef eşimi getiremedim. 7-8 ay sonra getirebildim. Eşim hamile olduğu için getiremedim. Çocuğum Türkiye'de dünyaya geldi. Çocuğum 8 aylıkken buraya geldiler. Röportajın sonlarına doğru Enver Öztürk şu cümleleri de kuruyor. Dile kolay, tam 23 yıl yerin altında çalıştım. Orası köstebek yuvası gibi, her taraftan yol, tünel. Biz kömür damarını yakaladığımız zaman o damarı işliye işliye ilerlerdik. Başka bir memlekette çalışmak zaman zaman hepimizi üzdü. Biz Türkiye'nin değerini, anne babanın ne demek olduğunu buralarda anladık. Çok zorluk çektik ama geldiğime de yine de pişman değilim. Buraya gelirken bize 9 senede mühendis olup geri dönebilirsiniz diye vaatte bulundular. Hakikaten bizi madenci çıraklığından alıp mühendis yaptılar. Bitirenler bitirdi, başaranlar başardı. Kimi tercüman, kimi tekniker, kimi mühendis oldu. Mühendis olup dönmek istediğimiz anlarda Türkiye'de yeni bir kanun çıkmıştı. Teknik elemanı memur kadrosuna soktular. Teknik eleman memur kadrosuna girince alacağımız para düştüğü için biz de Almanya'da devam ettik. Röportajın sonlarında Enver Öztürk, size göre kömür ne demektir? Kömürün sizin hayatınızdaki karşılığı nedir sorusuna da şu cevabı veriyor. Kömürün ne olduğunu bilmiyorduk ki. Kömür deyince sobaya attığımız kömürdü. Başka bir şey bilmiyorduk. Yalnız ben ortaokulda kimya dersinden iyi bir not almıştım. İyi not alanları Zonguldak'a götürüp kömür madenlerini gezdireceğiz dediler. O zaman imkanlar dahilinde ben geziye katılamadım. Eğer o zaman madenin nasıl bir yer olduğunu bilseydim asla Almanyalara gelip madenci olmazdım. Evet sevgili dinleyiciler, 11. peronda Enver Öztürk'le yapılan röportajı, yazılı röportajı size biraz da atlayarak, zaman kısıtlılığından dolayı aktararak ve atlayarak canlı yayında aktardım. Bu röportaj Almanya'ya göç, 60 yılın hikayesi, Zonguldak'tan Almanya'ya göç, Bülent Ecevit Üniversitesi yayınlarından alıntıydı. Bülent Ecevit Üniversitesi yayınları yaklaşık 2 yıl önce böyle çok kapsamlı bir araştırma kitabı yayınlamıştı. Biz de 11. peronu yapmak istediğimizde geçtiğimiz yıl Bülent Ecevit Üniversitesi ile bağlantı kurduğumuzda ve bu kitaptan da bize ulaştırdılar. Biz de zaman zaman programlarımızda bu kitaptan yararlanıyoruz biliyorsunuz. Evet sevgili dinleyiciler, artık biliyorsunuz yılı yarıladık. 11. Peron ekibi olarak karşınızdayız. Her cuma Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda ve Memleketim FM'de canlı yayında selamlıyoruz sizleri. Programın hazırlanmasında katkıları olan sevgili Eda Kotanoğlu, ana kumandada Gökhan Polat. Yaklaşık 26 hafta boyunca bize fikirleriyle, araştırmalarıyla katkılarda bulunan sevgili Özkan Pekesen ve programı hazırlayan ve sunan ben Murat Örem, 11. Peron'dan bir kez daha sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyorum size. Ben bu metni okurken sevgili Eda da Ahmet Talimciler hocamızla telefon bağlantısını kurmuştu. Ahmet Hoca ile 2 hafta önce yine bir bağlantı yapmıştık. İzmir Bakırçay Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesiydi Ahmet Talimciler, Profesör Doktor Ahmet Talimciler. Ben de geçtiğimiz yıllarda farklı programlarda Ahmet Hocam'ın bilgisinden, rehberliğinden yararlanmıştım prodüktör olarak. Dolayısıyla aramızda Zamana, mekana, mesafelere direnen bir dostluk da var. O yüzden zaman zaman Ahmet Hocam derim, zaman zaman Profesör Sayın Talimciler derim. Zaman zaman da hocam merhaba derim. Nasılsın hocam?
İyiyim Murat Bey, siz nasılsınız, iyi misiniz?
Gayet iyiyiz. Sevgili Gökhan sesi biraz daha artırırsa daha da iyi olacağım. Evet hocam, gördün, sen de dinledin yayında, şu anda telefon altındasın. Sevgili Eda önümdeki monitöre yazdı. Ahmet Hoca programın başından beri bu metni de dinlemek istedi. O yüzden Serencam'dan haberdar diye. Neler söylüyorsun bu okuduğumuz röportaj için sevgili hocam? Oradan başlayalım.
Şimdi ben metni şundan dinlemek, yani bu metinleri şundan dinlemek istiyorum. Çünkü metinler beraberinde aslında bize çok önemli ipuçlarını veriyor. Hı hı. Burada söz konusu olan metinde Enver Bey'in anlattığı aslında bir dönem Türkiye'deki gençlerin Almanya'ya giden, oraya gurbetçi olarak giden insanların karşı karşıya kaldıkları, yaşadıklarının birebir yansıması. Ben şundan bu tarz metinleri ve söyleşileri çok önemserim. Hı hı. Çünkü özellikle sosyal bilimlerde hikayeler çok önemlidir. O hikayeler bize aslında asıl ipuçlarını sunar. Ve o hikayeler olmadan bizim kuramsal anlamda söylediklerimizin açıkçası benim gözümde çok da kıymet harbiyesi yoktur.
Bence yani çok önemli bir şey söylüyorsun hocam. Evet. Yani o yüzden bir John Berger, bir işte Bauman, Zygmunt Bauman değil mi? Birçok noktada farklı olarak öne çıkıyor.
Çünkü o hikayeler bize asıl hem insani boyutu hem de insan olarak bizim zaaflarımızı, zaman zaman çekincelerimizi, zaman zaman da o basitliklerimizi, acıyan hallerimizi, gülen hallerimizi verdiği için bence çok önemli. Burada da hocam Murat Bey, siz okurken benim çok dikkatimi çeken birkaç nokta oldu. Bir tanesi şu, mesela vatanı ana kucağı olarak tanımlamasız. O Zeki Müren'in şarkısı üzerinden o müthiş bir vurguydu. Orası evet. Hakikaten çok çok etkileyiciydi. Bir ikincisi mesela yine o yapılan röportaj içerisinde geçen şey kısmı. Yani başarılı bir öğrenciyken kazanıyor, işte onu madene götürecek ama yokluk nedeniyle gidemiyor. Hı hı. İşte belki gitse hayatı değişecek, gitmeyecek Almanya'ya. Evet. Bambaşka şeyler ortaya çıkacaktı ama gittiği için biz bugün hala onun söylediklerini bir şekilde bakın gündeme gelebiliyor. Belki de hayatı boyunca hiçbir şekilde gündeme gelmeyecekti. Bu da böyle de bir enteresan durumla karşı karşıyayız.
Evet,
yani
evet.
İnsanın hayatını belirleyen bazen o tesadüfler. O tesadüfler üzerinden bir yerlere varıyor.
Hani o kelebek etkisi teorisi gibi değil mi hocam? Küçücük bir şey.
Tam da bu çünkü dediğim gibi yani mesela belki durumu iyi olsaydı ya da o zamanki koşullar daha farklı olsaydı Enver Bey hiçbir zaman Almanya'ya gitmeyecekti. Başka bir insan olacaktı. Hı hı. Başka şekillerde yaşayacaktı gibi. Bunlar bence çok önemli. Bir de yine Enver Bey'in orada söylediği mesela önemli ipuçlarından bir tanesi, üzerinde konuşulması gereken, işte oraya gidiyor 45-46 kişi kalıyorlar. İşte yemek meselesi, ekmek, hı hı, yok. İşte domuz eti meselesi, onları söylemesi. Ardından bir aşçı bulunuyor ve aşçıyla beraber 3,5 sene gayet iyi yaşıyorlar. Hı hı. Yani baktığınız zaman mesela bunun arkasından şunu görebilirsiniz. Bir sorun var, o sorun karşısında oradaki merkezi hükümet nasıl tedbir alacağını öngörüyor ve buna uygun anında bir strateji belirliyor, uygulamaya sokuyor ve başarılı oluyor.
Ve mesela sonuç alıyor bunlar, değil mi hocam? Sonuç alıyor.
İşte bütün bunlar aslında son derece önemli. Basit gibi geliyor ama arkasında çok önemli bir birikimin de yansımalarının olduğunu görüyoruz. O yüzden ben bu hikayeleri önemsediğim için mümkün mertebe dinleme yanlısıyım. Dinlemek çok keyifli. Bir de üstadım senin gerçekten o ses tonunla çok çok daha anlam kazandığını söyleyebilirim.
Hocam mahcup ettin beni, şımarttın şimdi.
Yok, estağfurullah.
Sağ ol, var ol. Çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten senin de söylediğin gibi bu insan hikayelerinden yola çıkıyoruz. Şimdi bir cümleyle kelebek teorisi etkisi diye hani atıf yaptık ya birlikte.
Evet.
Belki bilmeyen dinleyicilerimiz vardır. Onlara çok kısa nasıl özetleyebilirsin hocam, bir akademisyen, bir sosyolog olarak, hayatın birçok veçesine vakıf bir isim olarak, nasıldır bu kelebek teorisi etkisi? Bir cümleyle anlatmanı isterim.
Şöyle söyleyebiliriz. Pek çok yerde geçen bizim hayatımızda aslında insanların daha farklı şekilde en basitten anlamasını sağlayabilmek için, yani bizim hayatımızda hiç ummadığımız yerde yaşadığımız olayların arkasında aslında sadece bizim yaşadıklarımız değil, dünyanın bir başka ucunda olan bir olayın etkisi olabildiği gerçeğini bize ortaya koyar. Mesela bir yerde olan deprem, yani daha iyi anlaşılmasını sağlayabilecek örneği vereyim.
Lütfen
sosyal
hocam.
Bir örneği vereyim. Mesela 11 Eylül olayını düşünün. 11 Eylül olayı Amerika'da gerçekleşti. Ama Amerika'da gerçekleşen o olayla beraber aslında o günden bugüne hepimizin hayatı değişti.
Bütün dünyanın yani, dengesi değişti değil mi hocam?
Tüm dünyanın dengesi değişti. Şöyle düşünün. Artık uçaklara bindiğinizde bir takım şeyleri götüremiyorsunuz. Eskisi gibi kontroller daha farklılaşmaya başladı. Mesela özellikle 11 Eylül saldırıları sonrasında işte hiç tasvip etmediğimiz ama özellikle Müslüman kimliğine sahip insanlara olan yaklaşımlar değişti.
Ön yargılar daha katılaştı.
Tabii ön yargılar devreye girmeye başladı. Yani orada bir olay oldu. Orada işte bir saldırı gerçekleşti ama o saldırı sonrasında bütün dünyadaki insanların hayatı alt üst oldu. Yani o yüzden o kelebek etkisi sadece kelebeğin kanatları çırpması gibi algılanmamalı. Bütün dünyayı etkileyebilecek. Çünkü içinde yaşadığımız dünyada artık o küresel etkiler söz konusu ve o küresel etkilerle beraber işte ekonomi dediğimiz şey hepimizi etkiliyor. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin Merkez Bankası karar aldığında bu sadece Amerika'yı etkilemiyor, tüm dünyayı etkiliyor.
Tabii.
Bizim Merkez Bankamız da, İngiliz Merkez Bankası da, Çin Merkez Bankası da ona uygun şekilde yeni pozisyon almak zorunda kalıyor. Böyle baktığınız zaman aslında bunun bir taraftan da bence şöyle bir önemli yanı olduğunu düşünüyorum. Bunu muhtemelen siz de aynı şekilde baktığınızı biliyorum. Yani aslında hepimiz birbirimizin bir anlamda paydaşı ve parçasıyız.
Tabii.
Böyle baktığımızda yani dünyada söz konusu olan bütün o ideolojiler, bütün ayrımlar bir tarafa, bir de birbirimize muhtacız.
İnsan olarak
yani,
değil mi? İnsan olarak.
İnsan olarak muhtacız hem de canlı olarak muhtacız. Yani olaya şeylere de katılın, bitkilere,
tabii,
hayvanlara
doğru,
da katılın.
Doğru.
Çünkü onları da
o habitatı da koyalım diyorsun, evet.
Tabii o habitat da bu yapının parçası. Biz olmadan onlar vardı. O yüzden de bütün bu yapıyı bütün olarak düşünmemiz gerekiyor. Ama bütün bu yapı içerisinde aslında hepimizin üzerine düşen çok fazla şey var. Belki de o kelebek etkisi bize biraz da bunu fazlasıyla veriyor. Yani bakın siz önemli, kendinizi önemli görüyorsunuz ama siz aslında o kadar da önemli değilsiniz. Sizden çok daha mühim olaylar, gerçekler var ve bunun da farkına varın. Ve bir anlamda biraz ayağınızı denk alın, ona göre davranın.
Sevgili biraz hocam, sen şimdi bu güzel cümleleri kurarken benim de zihnim bir şekilde çalışıyor tabii. Tam da bu söylediğinin iki taraflı da bakabiliriz. Siz kendinizi çok önemli sanıyorsunuz, aslında çok önemsizsiniz diye de tanımlayabiliriz. Evet. Hemen arkasından siz kendinizi çok önemsiz görüyorsunuz, yapacağınız doğrular çok önemli şeyleri de tetikleyebilir de diyebiliriz,
bu da,
değil
bu
mi?
Da çok, bu da çok önemli, evet. Bence o ikincisine biraz daha baksak bende daha önemli olacak gibi geliyor.
Ne yaptık şimdi, bir vizeden geçer not aldın mı hocam senden? Yaz dönemi bütünlemelerinden. Ya da direkt beni yüksek lisans alırsan uzaktan eğitim yapalım.
Olur niye olmasın?
Çok şimdi sen bu cümleleri kurarken sevgili Ahmet Talimciler hocam, bir de yine bizim kültürümüzde, bizim dinimizde çok atfedilen bir cümle var. O da aklıma geldi, bilmiyorum ne diyeceksin bir sosyolog olarak. Hani senin hayır gördüğünde şer, şer gördüğünde hayır olabilir. Tam aslında bu da bunu anlatmıyor mu?
Tam da bunu anlatıyor. O yüzden de aslında içinde yaşadığımız dünya, bu o vahşi kapitalizm bizi öylesine kendimizden ve İçinde yaşadığımız dünyadan kopardı ki, yani anlam dediğimiz o manayı arama, yani o eskideki ustaların o mananın peşinde koşmadan biz çok uzaklaştık. Ve küçük şeyler yerine biz tüketim üzerinden kendi kimliğimizi tanımladıkça, daha fazla arabamız olsun, daha fazla paramız olsun, eşyamız olsun, daha büyük dairelerde oturalım, bunların peşine giderken aslında asıl bu dünya üzerindeki yolculuğumuzda yapmamız gerekenleri unuttuk.
Evet.
Ve asıl mesele biraz buralarda düğümleniyor. O yüzden de az önce senin söylemiş olduğun o ilk kısım, bak yani ne gurur ne mağrurlanıyorsun, senden büyük Allah var cümlesiyle de açık anlatılabilir. Onun ötesinde gerçekten kendimizi dönüp asıl yapmamız gereken şey, o ikinci verdiğin örnekte olduğu gibi oraya odaklanmamız gerekiyor. Biz bunları biraz kaçırdık gibi geliyor. Ülke olarak, toplum olarak, belki de dünya olarak. Çünkü sadece bizle de alakalı değil, tüm dünyada bir müthiş bir farklı bir yöne doğru gidiş var.
Böyle bir sentetikleşme, plastikleşme çağı var değil mi? Bir çözülme çağı var.
Kesinlikle çözülme çağı var. Zaten o, en son konuştuğumuzda bize rehberlik eden Bauman da bunu çok güzel anlatıyor. Yani o içinde yaşanılan dünya, işte Bauman'ın onunla yapılan söyleşilerde çok güzel bir örneği var. Yani benim diyor toplam arkadaş sayım belli. İşte bu kadar arkadaşım var ama işte bu sanal dönemde her gün 500 tane arkadaş edinebilirim. Ama aynı zamanda o 500 arkadaşı bir tuşla anında silebilirim.
Tabii. Yine bununla ilgili hani çok çarpıcı bir örnek vardır ya, yani 500 tane arkadaşın geçmiş olsun der ama bir kalp krizi geçirdiğinde kapını evet. açacak, sana 112'yi çağıracak, bir Allah'ın kulu yok komşularında.
Tam da orası işte. Aslında biz bir taraftan dediğim gibi ülke olarak bazı şeyleri zamanda çok iyi oturtmuşuz. O değer dediğimiz kavramdan için doldurmuşuz ama o geçiş sürecinde işte o değer dediğimiz değerleri bir takım bizi biz yapan kavramları unuttuk ve onları boşladık. Onların yerine farklı şeyleri ön plana çıkardıkça daha zenginleştiğimizi sandık. Aslında tam tersine yoksullaştık.
Yani maddede ve zenginleşmek, manada zenginleşmek olmuyor tabii evet. değerli hocam.
Tabii ki olmuyor.
Değil mi? Şimdi bu sanal ortam örneğini verince yayını da dinliyordur. Sevgili eşim bazen bana takılıyor. Ben bu Twitter'da şurada burada fazla zaman geçirdiğimde ya bir kahve içelim dediğimde mesela Twitter'daki arkadaşlarına söyle onlar kahve yapsın getirsin sana diyor. Bir de böyle handikapları var yani ev içi gerilimlere de neden olabiliyor hocam bu sosyal medya. Ya, bilmiyorum sen de yaşıyor musun bunu sevgili eşinle?
Yok ben o kadar öyle yaşamıyorum ama şu önemli yani içinde bulunduğumuz bu sosyal medya dönemi hakikaten hepimizi bir şekilde fazlasıyla etkiliyor. Çünkü hani biz eşlerimizle ya da yakın arkadaşlarımızla bu durumu daha farklı yaşayabiliriz ama mesela çocuklarımız evet. bunun durumu çok daha farklı. Yani şu anda çocuklar açısından gençler açısından baktığınızda ben bir de üniversite öğrencileriyle direkt devamlı muhabbet
ediyorum. Birebir gözleme şansın yani, var değil mi?
Tabii bir de yani şimdi sınıfa girdiğimizde artık eskisi gibi ya arkadaşlar mesela bir şey hazırlıyorsunuz. Bir yıl bir dönemlik ders planına işte getirmişsiniz. Buyurun arkadaşlar işte fotokopi mi çektirirsiniz? Hayır hocam hemen fotoğrafını çekelim gruba atalım. Hemen böyle bir şey başlıyor. Ardından mesela slaytlarla gösteriyorsunuz. Hemen oradan fotoğraflar çekilmeye başlanıyor. Ya böyle farklı bir anlayış geliyor. Farklı bir nesil geliyor. Evet. Ve bütün bunlar tabii her şeyi etkiliyor. Ama söz konusu olan işte ev içi ilişkilere geldiğinde az önce sözünü ettiğiniz eşler arası diyalogta da bambaşka sorunlara yol açabiliyor mu? Tabii. Yani ben çok iyi biliyorum. Etrafımda çok sayıda tanıdığım var. Eşiyle beraber mesela bu sosyal medya hesabı açan ya da birbirinin sosyal medya hesaplarını takip eden sen niye bunu gönderdin, niye bunu onayladın diyen böyle garip garip şeyler ortaya çıkmaya başlıyor bir taraftan da.
Evet bunların yani aslında hepsi ayrı bir program başlığı değil mi hocam? Yani insan...
Vallahi kesinlikle
belki 2000 yani. belki 2020'de böyle bir başka bir program da yaparız seninle.
Vallahi olur ben hazırım ne zaman istersen tamam. Hocam seninle konuşmak tamam. Çok keyifli.
Sağ ol var ol inan benim için de öyle değerli hocam. Hani böyle bir dehlize giriyoruz ve yeni kapılar açılıyor. Her şeyi tabii ki 30 dakikada çözmek gibi bir iddiamız derdimiz yok ama soru işaretlerini zihinlere biraz nakşedebilirsek o soru işaretlerini de alan zihinler biraz kendileri büyütürlerse bizim de görevimiz tamamlanmış olacak diye düşünüyorum ben.
Kesinlikle haklısın. Yani burada yapılması gereken daha da fazla bir şey mümkün değil zaten. Asıl olan bunu ortaya koyabilmek.
Olanı aktarabilmek değil mi?
Benim evet, şeyler. Aktarabilmek. Tarihe not düşmek.
Evet, evet. Sevgili Ahmet Talimciler, sevgili Ahmet Hocam çok teşekkür ediyorum değerli katkıların için. Haftaya, daha sonraki haftalarda yine birlikte olacağız sen de uygun olduğun sürece.
Görüşmek üzere.
Çok sevgiler, selamlar. Sağ ol, var ol. Evet sevgili dinleyiciler, İzmir Bakırçay Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Talimciler Hocam da hakikaten programın girişindeki sizlerle paylaştığımız metin üzerinden çok yeni pencereler aça ilerledi. Bu arada zaman da ilerliyor. Sevgili Gökhan'la göz göze geliyoruz. Yaklaşık 6 dakikalık bir süremiz kaldığını söylüyor. Siz tabii 20 küsur haftadır hep alıştınız karşımda Özkan Pekesen'in sesini de duymaya. Özkan Pekesen bugün stüdyoda değil. Sevgili Eda biraz hızlı davranırsa belki bir telefon bağlantısıyla merhaba deriz. Çünkü geçen hafta biz Özkan'ı everdik. Özkan evlendi. Sevgili Hilal ve Özkan Pekesen çifti oldular. Onlara da buradan sevgilerimizi, selamlarımızı, daimi mutluluk dileklerimizi iletelim. Geçen cumartesi zaten nikahtaydık. Nikah sonrasındaki yemekte de o güzelliği paylaşmaya çalıştık. 11. Peron ekibi olarak sevgili Eda Kotanoğlu da oradaydı. Sevgili Gökhan Duman da oradaydı. Ben de oradaydım. Eşim de oradaydı. Ve o güzelliğin ardından da işte bu programda Özkan'ın olamama nedeni bu. Ama belki telefon hattında hazır diyor sevgili Eda. Özkan merhaba.
Merhaba.
Vallahi Özkan evlilikte tatilde yaramış. O nasıl merhaba öyle ya? Stüdyo çınladı Özkan.
Müsaadenle bir iki şey söyleyeyim Murat abi.
Tabii ki.
O ne kadar demek? Güzel bir konuşma dinledim ki buradan hocama saygılarımı sunuyorum. Tam manasıyla hani rali tedrisat durumu vardır ya. Hı hı. Ben orada değilim ama gerçekten çok faydalandım. Çok geniş kapsamlı şahane bir konuşma oldu aranızda. Zaten içeriğinden bahsetmek istersen kendimce fikirlerimi söylemek isterim.
Tabii almak isterim ben de sevgili Özkan.
Şimdi bazı başlıklar oldu. Mesela ana kucağı dendi. Bu gurbetçiler özelinde. Şimdi ben de öyle bir yerdeyim ki Fethiye'deyim. Hakikaten ülkemiz tam bir ana kucağı. Yani ormanlarıyla, tabiatıyla biz buradan gerçekten her sene geldiğimizde ya da gelebildiğimiz senelerde gerçekten çok duygulanıyoruz. Şahane bir vatanımız var. Hı hı. Şahane bir ülkemiz var. Onu söylemek isterim. Bir ikincisi bir kelebek etkisinden bahsedildi. Yine bizim programlarımızda konuştuğumuz bu Almanya meselesi ya da gurbetçiler meselesinde onların da yaşamı yani Türkiye'de böyle bir şeyin bir göçün başlamış olması da Türkiye'nin ekonomisine yaşantısına da bir kelebek etkisi yarattı diye düşünüyorum.
Ne güzel bağladın. Çok doğru bir yerden bağladın. Evet çok doğru söylüyorsun.
Çünkü bizim de ekonomimiz değişti. Bazı insanlarımızın profili değişti. Dışarıdaki ülkelerle ilişkilerimiz değişti. Hı hı. Hakikaten bir yerde yaşanan bir olay gerçekten bütün toplumu ilgilendiriyor. Ve bir de şuna da değindiniz. Hani böyle bir etki olurken bizim rolümüz hiç rolümüz olmayabilir. Ama istersek olayın içerisine girersek, pozitif yaklaşımlar sergilersek, güzel hareketlerde bulunursak, güzel işlere imza atarsak bütün dengeyi de değiştirebiliriz. Yani insan unsuruna da değindiniz. Ben çok faydalandım, çok keyif aldım dinlerken.
Sağ ol, var ol. Biz de 26 haftadır, 20 küsur haftadır stüdyoda seni ağırlarken birikimlerinden, bildiklerinden faydalanıyoruz. Tersten bakarsak, hani bu sefer sana böyle bir pencere açabildiysek ne mutlu bize diyelim. İstersen 1-2 dakika içinde de tatili biraz özetledin gerçi ama evliliği anlat. Her şey yolunda değil mi?
Çok yolunda, çok şükür. Herkesin evliliği de yolunda gitsin inşallah. Eşimle birlikteyiz. Son derece keyifli bir ortam var. Ne anladığımı söyleyeyim bu kısa süre içerisinde. İnsanın kişiliği, karakterinin gelişimi adına mesela çok farklı şeyleri deneyimlemesi. Yani şunu söyleyeyim kısacası. Biz belli yaşlarda belli şeyleri öğrendiğimizi söylüyoruz ya.
Evet.
Kişiselleştirdiğimizi söylüyoruz. Bu öylesine bir deneyim ki hakikaten bugüne kadar hiç düşünmediğim şeyleri düşünmek zorunda kaldım. Çok keyifli. Sanki kişiliğimizin üzerine hani sen de hatırlarsın düğüne bir papyon takmıştım. Tıpkı onun gibi. Yani bu insanın karakterine, kişiliğine bir aile kurması hakikaten onun için çok büyük.
Ailenin vardır. Ne kadar önemli olduğunu birebir yaşadım diyorsun değil mi özetle?
Evet
belki.
Yani o
ve öğrenmenin hani o eskilerin tabiriyle öğrenmenin sonu yok. Güzellikleri çoğaltmanın sonu yok herhalde değil mi sevgili?
Kesinlikle öyle çok farklı bir deneyim. Ben çok mutlu oldum. Gelen herkese tekrar teşekkür ederim. Burada belki özel bir şeyden bahsedeyim ama bu geneli de ilgilendiren bir şeydir. Yani birbirinin düğününe gittiğimiz zaman oradaki davranışlarımız, o mutluluğu paylaşmamız falan o kadar
çünkü güzel güzellikleri de paylaşmak çok anlamlı değil mi? İnsan o güzelliklerde de yanında dostlarını arıyormuş değil mi?
Yani işte Mesela senin özelinde bütün dinleyicilerimize özetleyeyim. Mesela senin orada olma benim için çok büyük bir gururdu.
Benim için de bir onurdur o. Benim için de.
Dolayısıyla bir bence herkes kendi
ama yakın istersen dostlarını... bir cümlede Eda için et. Eda kötü kötü bakıyor.
Eda Hanım'a da çok teşekkür ediyoruz. O da bize her zaman en yakından bütün konularla ilgileniyor. O da onunla da birlikteydik. Orada mutluluklar diliyoruz.
Sağ
çok
ol,
teşekkür
sağ
ediyoruz.
Ol. Sevgili Özkan'cığım, şimdi dinleyicilerimiz diyebilirler ki ya bunlar hani kahve sohbeti mi yapıyor? Hayır, aslında tam da konuların içinden işte insana dair o dayanışmayı, sevgiyi, paylaşımı konuşmaya çalışıyoruz. Güzellikleri de birer cümleyle paylaşmaya çalışıyoruz. Yapmaya çalıştığımız bu. Keyfiniz, huzurunuz, mutluluğunuz daim olsun. İlerleyen haftalarda belki önümüzdeki cumadan başlayarak, belki bir sonraki cumadan başlayarak yine seni stüdyoda ağırlayabilmek ümidiyle. Sana ve Hilal sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. 11. Peron ekibi olarak sevgili Özkan.
Çok teşekkür ediyoruz. Herkese sevgiyle
sağ
kucaklıyoruz.
Ol,
bütün dinleyicilerimizin de saygılarımızı sunuyoruz.
Sağ ol, var ol. Evet sevgili dinleyiciler, Türkiye'nin Sesi Radyosu Memleketim FM ortak canlı yayınında 11. Peron'a yine ulaştı marşandizimiz. Programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan Eda Kotanoğlu ana kumandada hakikaten yaklaşık 40 dakika boyunca bir kuyumcu titizliğiyle kleleri indiren, kaldıran ve programı da can kulağıyla dinleyen sevgili Gökhan Polat. Sevgili telefon bağlantısı yaptığımız sevgili Özkan Pekesen ve Profesör Doktor Ahmet Talimciler Hoca ve 11. Peron ekibinin kaptanı, programı hazırlayan ve sunan prodüktör ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün, mutlu bir hafta sonu tatili diliyoruz. Haftaya yine birlikte olabilmek ümidiyle. Selamlar, sevgiler.
On birinci peron.
Bu akşam trenle gidecek kişiler, akşam trenle gidecekler, vizelerini yaptırsınlar, vizelerini yaptırsınlar.
İyi seyahatler, Almanya'daki çalışma hayatında başarılı.
Kütahya'dan gelen maden işçileri, Kütahya'dan gelen maden işçileri alt salona inip kağıtlarını kontrol ettirsinler. Alt salona inip kağıtlarını kontrol ettirsinler.
11. peron.
Sayın yolcularımıza iyi seyahatler.
Bu akşam trenle gidecek işçiler, akşam trenle gidecekler, vizelerini yaptırsınlar, vizelerini yaptırsınlar.
İyi seyahatler, Almanya'daki çalışma hayatında başarılı.
Kütahya'dan gelen maden işçileri, Kütahya'dan gelen maden işçileri alt salona inip kağıtlarını kontrol ettirsinler. Alt salona inip kağıtlarını kontrol ettirsinler.
11. peron.